Annem ve Hayatın Anlamı. Irvin Yalom.
Ayrım 29.
Ayı büyüklüğündeydi. Uzun azı dişleri olan kaplan büyüklüğündeydi. Daha hızlı koştu, neredeyse uçuyordu ama canavarın ormanın çam iğnesi kaplı zeminine vuran pençeleri durmadan yaklaşıyor ve gürültüsü de artıyordu. Bir göl görerek ona doğru koştu. Kediler sudan nefret eder diye düşündü Ernest ve suya girdi. Gölün sesin yükseldiği orta bölümünden suyun aktığını duydu. Sonra onu gördü. Artemis gölün ortasında hareketsiz duruyordu. Bir eli özgürlük heykelininki gibi havaya kalkmıştı. Diğer eli kendisine doğru çevirdiğinde güçlü bir biçimde süt fışkırtan göğsünü kavramıştı. Hayır, yaklaşınca daha iyi gördü ki bu sıvı süt değil, parlak yeşil bir sıvıydı. O kişi de Artemis değildi, metal bir robottu. Ve göl sudan değil asitten meydana gelmişti ve ayaklarını bacaklarını yiyordu. Ağzını açıp bütün gücüyle bağırmaya çalıştı. Anne, bana yardım et anne, ama ağzından hiçbir sözcük çıkmadı. Ernest'ın sonra bildiği tek şey, yarı giyinik olarak arabasında oturduğu, gaza yüklenip Artemis'in kara ormanlar evinden hızla uzaklaştığıydı. Kendisine olanlara odaklanmaya çalıştı ama korku aşırı derecede etkisi altına almıştı kendisini. Hastalarına ve öğrencilerine bir krizin yalnızca tehlike değil, fırsat da sunduğunu kaç kere anlatmıştı. Anksiyetenin içgörü ve bilgeliğe giden bir yol olduğunu kaç kere söylemişti. Bütün rüyalar içinde kabuslar en öğretici olanlar değil miydi? Ama Russian Hill'deki dairesine varır varmaz rüyasını kaydetmek için not defterine değil, eczacı dolabına giderek yoğun bir anksiyete önleyici olan Ativan'dan 2 miligram aldı. Ama ilaç o gece ne rahatlık ne de uyku getirdi. Sabah olunca bütün programını iptal etti ve acil olan hastalarını ertesi akşama sıkıştırdı. Sabahı deneyimini iyi arkadaşlarıyla telefonda konuşarak geçirdi. Ve 24 saat sonra göğsündeki korkunç kramp, sıkıntılı baskı azalmaya başladı. Arkadaşlarıyla sırf itiraftan ibaret olan konuşma süreci hiçbiri neler olduğunu anlayamasa da yardımcı oldu. Stajyerlik eğitiminden beri en yakın ve en eski arkadaşı olan Paul bile durumu anlayamamıştı. Ernest'ı kabusun bir lütuf olduğuna, mesleki sınırına saygı göstermek konusunda Ernest'ın daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyaran bir hikaye olduğuna ikna etmeye çalışıyordu. Ernest büyük bir gayretle kendisini savunmaya çalışıyordu. Unutma Paul, Artemis hastamın arkadaşı değil ve bana bir kadın bulması için hastamı bilerek kullanmış değilim. Ve niyetim baştan beri çok alicenaptı. Onu arayıp bulma amacım şehvet değil, hastamın verdiği zararı telafiye yönelikti. Ona cinsel buluşma için gitmedim, yalnızca bunun olmasına engel olmak olanaksız gibiydi. Savcılar durumu bu şekilde görmeyecek diye cevap verdi sıkıntılı bir şekilde. Seni kıymaya çevirecekler. Ernest'ın eski gözetmeni Marshall, deniz izcileri ekibine rutin olarak verdiği uyarı dersinin bir parçasını anlattı ona. Yanlış bir şey yapıyor olmasan bile, şipşak çekilen resminin yanlış bir şey yapıyormuşsun görüntüsü vereceği bir duruma sokma kendini. Ernest, Marshall'ı aradığı için üzgündü. Şipşak resim vaazı etkilememişti kendisini. Tam tersine çocuklara yalnızca medyada yanlış sunulmaktan kaçınmak için dikkatle davranmaları gerektiğini salık vermenin insafsızca olduğunu düşünmüştü. Sonunda Ernest, arkadaşlarının tavsiyelerine çok az önem verirdi. Onlar ödleklerdi, kafaları görüntü ve potansiyel yanlış uygulama davalarıyla çok meşguldü. İç bakış açısından, ki önemli olan tek şey de buydu, Ernest dürüstlükle hareket ettiğine tamamen inanıyordu. 24 saatlik bir toparlanma döneminden sonra Ernest işine tekrar döndü ve 4 gün sonra terapiyi bitirme kararı aldığını söyleyen Helson'la görüştü. Ernest onu hiç onaylamadığını kesin bir biçimde sezen Helson da başarısız olduğunu biliyordu. Ama Ernest'ın kötü terapisiyle ilgili suçluluk duygusu çok kısa sürdü. Çünkü Helson'a veda ettikten sonra şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştı. Marshall ve Paul ile yaptığı telefon konuşmalarından sonraki 72 saat içinde Artemis'in varlığını tamamen unutmuştu. Onunla yaptığı kahvaltıyı, sonraki her şeyi. Onu bir kez bile düşünmemişti. Tanrım diye düşündü. Ben de Helson gibi iğrenç şekilde davrandım. Onu bir açıklama yapmaksızın terk ettim ve bir daha telefon etme ya da onu görme zahmetine bile katlanmadım. Günün geri kalanında ve ertesi gün aynı garip olguyla karşılaştı Ernest. Tekrar tekrar Artemis'i düşünmeye çalıştı ama odaklanamadı. Birkaç saniye içinde zihni önemsiz konulara kayıyordu. Ertesi akşam geç saatlerde ona telefon etmeye karar verdi ve bunu ancak büyük bir çabayla yapabildi. Ernest, gerçekten sen misin? Tabii ki benim. Çok geç kaldım, günlerce geciktim ama benim. Ernest durakladı, öfke bekliyordu ve onun hoşnut ses tonuyla rahatlamıştı. Şaşırmış gibisin diye ekledi. Çok şaşırdım, sesini bir daha duyacağımı sanmıyordum. Seni görmeliyim. Bazı şeyler gerçek dışı gibi görünüyor ama sesin beni uyandırıyor. Yapacak çok şeyimiz var. Ben pek çok özür dileyeceğim ve açıklama yapacağım ve sen de çok affedici olacaksın. Tabii ki seninle görüşürüm. Ama bir şartla. Açıklama ve affetme yok. Bunlar gereksiz. Yarın akşam yemeği 8'de. Tamam, ben pişiriyorum. Hayır. Ernest mantar güveciyle ilgili kuşkusunu hatırladı. Sıra bende. Yemeği bana bırak. Artemis'in evine, San Francisco'nun en kötü dekoruna sahip olup en iyi kanton yemeklerini yapan Nanking'den aldığı yemeklerle dolu olarak geldi. Doğal bir biçimde beslenen biri olarak çeşitli kapları coşkuyla masaya yerleştirerek her birini Artemis'e tanıttı. Artemis kendisine aşırı vejetaryen olduğunu ve tavuk salatası ve mantarlı biftek dahil pek çok yemeği yiyemeyeceğini söyleyince büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Pilav, buharda pişmiş bezelye filizi ve vejetaryen hamurları için Tanrı'ya şükür diye sessizce şükretti. Sana söylemem gereken bir şey var ve pek sır saklayan biri değilimdir dedi masaya otururlarken. Arkadaşlarım benim saplantılı bir açıklayıcı olduğumu söylerler. Bu yüzden seni uyarıyorum. İşte geliyor. Artemis şartlarımı hatırla diyerek elini Ernest'in koluna koydu. Özür yok, açıklamaya gerek yok. Bu şartlara uyabileceğimi sanmıyorum Artemis. Diğer gece sana söylediğim gibi iyileştiren biri olarak işimi çok ciddiye alıyorum. Bu benim hayatımın ve ara sıra açıp kapayamam. Bu yüzden sana verdiğim zarar yüzünden yerin dibine geçtim. İnsanlık dışı bir şekilde davrandım. Güzel bir biçimde sevişmemiz, çok güzel bir sevişme, mümkün olduğunu hayal bile etmediğim güzellikte ve sonra seni tek kelime bile etmeden terk etmem ki bu savunulamaz, başka bir şekilde ifade edemem. İnsanlık dışı bir şekilde davrandım. Düşüncesizliğim seni perişan etmiş olmalı. Tekrar tekrar benim ne biçim bir insan olduğumu ve sana karşı neden böylesine aşağılık bir şekilde davrandığımı merak etmiş olmalısın. Sana daha önce de söyledim. Bu tür şeyler için endişe etmem. Doğal olarak hayal kırıklığına uğradım ama tamamen anlıyorum Ernest diye ekledi ciddi bir biçimde. O gece beni neden terk ettiğini biliyorum. Biliyorsun öyle mi? Dedi Ernest şakacı bir şekilde. Saflığını çekici bulmuştu. O gece bildiğini sandığın kadar şey bildiğini sanmıyorum. Ben eminim dedi anlayışlı bir şekilde. Senin sandığından çok daha fazlasını biliyorum. Artemis, o gece başıma gelenleri hayal bile edemezsin. Nasıl edebilirsin ki? Seni bir rüya yüzünden terk ettim. Korkunç ve çok özel bir hayal. Sen bunu nereden bilebilirsin ki? Hepsini biliyorum Ernest. Kediyi biliyorum, zehirli suyu biliyorum ve gölün ortasında dikilen heykeli de. Kanımı donduruyorsun Artemis dedi Ernest. Bu benim rüyamdı. Rüyalar mahrem bölgelerdir. Herkesin kendi özel sığınağıdır. Benim rüyamı sen nereden bilebilirsin? Artemis başı önünde sessizce oturuyordu. Ve çok sayıda başka soru da var Artemis. O gece duygularımın derinliği, o sihirli aydınlık, o karşı konulamaz arzu. Senin çekiciliğinden hiç kuşkum yok ama o arzu doğal olmayan bir yoğunluktaydı. Kimyasal olabilir mi? Belki güveçle ilgili bir şeydir. Artemis başını biraz daha eğdi. Ve sonra biz yataktayken yanağına dokundum. Neden ağlıyordun? Ben kendimi harika hissediyordum. Bunun karşılıklı olduğunu sanıyordum. Neden ağlıyordun? Neden senin için acı vardı? Kendim için ağlamıyordum Ernest. Senin için ağlıyordum. Ve bunun nedeni de aramızda geçenler değildi. O benim için de harikaydı. Hayır, ben olacaklar için ağlıyordum. Olacaklar için mi? Ben deliriyor muyum? Bu durum gitgide kötüleşiyor. Artemis bana gerçeği söyle. Gerçeği seni hoşnut edeceğini sanmıyorum Ernest. Dene, bana güven. Artemis ayağa kalktı, odadan kısa bir süre için çıktı ve bir dosyayla geri geldi. Dosyadan bir deste kağıt çıkardı, sarı ve eski kağıtlar. Gerçek mi? Gerçek burada dedi, kağıt yığınını uzatarak. Uzun süre önce annem Magda'ya bu mektubu yazmış. Tarih 13 Haziran 1931. Sana okuyayım mı Ernest? Ernest başını salladı, kokulu yemekler kaplarında beklerken 3 mumun ışığı altında Ernest, Artemis'in büyük annesinin mektubunu dinledi. Rüyasının ardındaki hikayeydi bu. 17. yaş gününde bu mesajın ne çok geç ne de çok erken olması dileğiyle sevgili kızım Magda'ya. Hayatındaki önemli soruların cevaplarını bilmenin zamanı geldi. Biz nereden geldik? Neden alıştığın yerlerden bu kadar sık ayrılman gerekti? Baban kim ve nerede? Neden seni uzağa gönderip yanımda tutmadım? Burada yazdığım aile tarihi senin bilmen ve kızlarına aktarman gereken bir şey. Ben Budapeşte'nin birkaç mil dışında olan Ruzepest'te doğdum. Babam, yani senin büyük baban, Janos, otobüs monte eden büyük bir fabrikada makinist olarak çalışıyordu. 17 yaşındayken Budapeşte'ye taşındım. Bunun için birkaç nedenim vardı. Bir kere Budapeşte genç bir kadın için daha iyi şeyler sunuyordu ama en önemli neden ve sana kendi ailen hakkında bunları anlatmaktan utanıyorum. Babam bir hayvan gibi kendi çocuklarını avlıyordu. Ben kendimi savunamayacak kadar küçükken bana defalarca yaklaşmıştı ve sonunda 13 yaşımdayken bana zorla sahip oldu. Annem bunu biliyordu ama bilmiyormuş gibi yaptı. Budapeşte'de babamın kardeşi Lajlo amca ve aşçı olarak çalıştığı evde bana da yardımcılık işi ayarlayan Juliska yengenin yanına taşındım. Yemek pişirmeyi öğrendim ve birkaç yıl sonra verem olan yengemin yerini aldım. Yengem ertesi yıl ölünce amcam babam gibi davranmaya başladı ve yatakta Juliska yengemin yerini almamı istedi. Buna dayanamazdım. Bu yüzden kendi başıma bir eve çıktım. Erkekler her yerde avcıydı, tıpkı hayvanlar gibi. Herkes, diğer uşaklar, bakkaldan eşya getiren çocuk, kasap, hep müstehcen yorumlarda bulunuyor ve ne zaman yanlarından geçsem bana dokunmaya çalışıyorlardı. Ev sahibi bile elini eteğimin içine sokmaya çalışmıştı. Budapeşte'nin merkezinde Tuna yakınlarındaki 23 Vakt Ut'a taşındım ve orada 3 yıl boyunca yalnız yaşadım. Erkekler ne zaman oradan geçsem pis pis bakıyor ve dokunmaya çalışıyorlardı ve kendimi dünyamı küçülterek koruyordum. Evlenmedim ve küçük mutlu hayatımı kedim Sisa ile geçirdim. Ve sonra canavar Bay Kovacs ve kedisi Mercis üst kata taşındı. Mercis Macarca'da öfke dolu anlamına geliyordu. Artemis bu adı Macar toplamasıyla çıkarıyordu. Mar, J. Ve o canavar için iyi bir attı bu. Cehennemden çıkma acımasız hain siyah beyaz bir kediydi ve bu zavallı Sisa'nın ödünü patlatıyordu. Sisa eve durmadan yaralar içinde ve kanayarak geliyordu. Enfeksiyon yüzünden bir gözünü kaybetti, kulaklarından birinin yarısı koptu. Ve Kovacs da benim ödümü koparıyordu. Geceleri kapımın arkasına barikatlar kuruyor, perdeleri kapatıyordum. Çünkü geceleri evin dışında dolaşarak her aralıktan içeri bakıyordu. Ne zaman koridorda karşılaşsak üzerime geliyordu. Bu yüzden yolumun onunla kesişmemesinden emin olmaya çalışıyordum. Ama çaresizdim. Kimseye şikayet edemiyordum. Kovacs polis memuruydu. Kaba, açgözlü bir adamdı. Ne tür bir adam olduğunu söyleyeceğim sana. Bir keresinde gururumu bir kenara bırakıp Sisa'nın güven içinde evden çıkabilmesi için Mercis'i bir saatliğine içeride alıkoymasını rica ettim. Mercis'in bir şeyi yok dedi alaycı bir şekilde. Kedim ve ben birbirimize benziyoruz. İkimiz de aynı şeyi istiyoruz. Tatlı Macar kediciklerini. Evet, Mercis'i içeride tutmayı kabul etti bir bedel karşılığında. Ve bu bedel de bendim. İşler kötüydü ama Sisa ne zaman kızışsa daha da kötüye gidiyordu. Yalnızca Kovacs her zamanki gibi pencerelerin önünde dolanıp kapımı çalmakla kalmıyordu ama Mercis da çıldırmıştı. Bütün gece evimin duvarlarını tırmalıyor, uzun uzun miyavlıyor ve kendisini pencerelerime fırlatıyordu. Mercis ve Kovacs yeterince kötü değillermiş gibi Budapeşte o dönemde dev gibi Tuna Nehri farelerinin istilasına uğramıştı. Bu fareler benim bulunduğum mahallede kümelenmiş, kilerlerdeki patates ve havuç tenekelerini yağmalamış, arka bahçede yetiştirilen tavukları parçalamışlardı. Bir gün ev sahibim kilerdeki fareler için bir kapan kurmama yardım etti ve o gece çok tatsız çığlıklar duydum. Mum ışığıyla merdivenleri inerken içim korkuyla doluydu. Yakaladığım fare ya da fareleri ne yapacaktım? Sonra mumun titreyen ışığında kafesi ve kafesin çubuklarından dışarı bakan o güne kadar gördüğüm ya da en kötü kabusların hayal ettiğimden daha büyük, daha korkunç fareyi gördüm. Yukarı koşup daha sonra ev sahibim uyandığında yardım istemeye karar verdim ama bir saat sonra şafak sökerken yeniden aşağı inip bir kez daha bakma cesareti gösterdim. Kafeste fare yoktu. Daha kötüydü. Kafesteki Mercis'ti. Beni görür görmez tısladı, tükürdü ve kafesin çubukları arasından pençeleriyle beni yakalamaya çalıştı. Tanrım ne biçim bir canavardı bu. Ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum ve bir sürahi suyu üzerine boşaltmak benim için çok zevkliydi. Tıslamaya devam etti ve eteklerimi toplayıp kafesin etrafında 3 kere neşeyle döndüm. Ama sonra ne olacaktı? Şu anda korkunç bir şekilde inleyen Mercis'i ne yapacaktım? İçimden bir şey benim haberim olmadan karar verdi. Hayatımda ilk kez taraf tutacaktım. Kendi tarafımı. Her yerdeki kadınların tarafını. Savaşacaktım. Kafesin üstüne eski bir battaniye örttüm. Kulpundan tuttum, evden dışarı çıkardım. Sokaklar bomboştu. Kimse kalkmamıştı henüz. Tren istasyonuna gittim. 1 saat uzaklıktaki Estergom'a bir bilet aldım. Ama sonra yeterince uzak olmadığına karar verdim. 200 kilometre kadar uzaklıkta olan Sizege'de kadar gittim. Trenden inince birkaç blok kadar yürüdüm, sonra durdum, kafesin örtüsünü açtım ve Mercis'i bırakmaya hazırlandım. Ona bakınca bakışları kırbaç gibi indi üzerime. Keskin bir jilet gibiydi bu bakışlar, ürperdim. Bu vahşi bakışlarda bir şey vardı. O kadar nefret dolu, o kadar acımasızdı ki, o zaman Sisa ve benim gibi hiçbir zaman ondan kurtulamayacağımızı anladım.
Ayrım sonu.